Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beled suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1402, Hicri Kameri 26 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 7 Mart 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Hidayet Hadisi ve İsrail'in Mezarı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Reisi Sistan ve Belüçistan'daki serzede bölgelerde incelemelerde bulundu. Reisi, halkın seçimlere bilinçli katılımı onlara samimi ve dürüst bir hizmet sunmakla takdir edilmelidir, dedi. Tümgeneral Musevi, silahlı kuvvetlerin en önemli görevinin muharebe gücünü artırmak olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu belirtti. Amerika, İran'da 50 milyon doları aşan kargosuna el konması tepki gösterdi. Ve Gazze'deki savaşın bilançosu, bu topraklardaki suyun %97'sinden fazlasının kullanılamaz durumda olmasıdır. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı, Sistan ve Belüçistan iline yaptığı ziyaret sırasında sel mağdurlarının son durumunu kontrol etmek amacıyla Deştiyari ilçesinin merkezi olan Nagor şehrine gitti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre reisi dün Sistan ve Belüçistan eyaletinin güneyindeki selden etkilenen köyleri ziyaret ederek bu bölgedeki sel mağdurlarının yardım ulaştırma durumlarını yakından inceleme sırasında yerel halkla sohbet ederek çalışmaların hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Deştiyari şehrinin Nagor sel mağdurlarının bir araya gelmesiyle Sistan ve Belüçistan halkına yönelik bu ziyaretin amacını da açıklayarak şunları ekledi. Bu gezinin amaçlarından biri de yardım gruplarını tanımak ve yapılan çalışmalarla yakından incelemek ve kişisel olarak ilgilenmektir. Sistan ve Belüçistan valisine, Kızılay'a, yerel yetkililere ve yardım çalışmaları yapan kişilere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta pazar gününden perşembe gününe kadar Güney Sistan ve Belüçistan'ı kapsayan sağanak yağmur bu ilin çeşitli altyapı ve tarım sektörlerinde büyük hasarın meydana gelmesine neden oldu.
İran Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı liderinin vurguladığı dört eksene değinerek hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın ve organizasyonda görev alan diğer kişilerin çabalarıyla seçimlerin tam bir sağlık ve güvenlik içinde rekabetçi bir şekilde gerçekleştirildiğini ve halkın seçimlere coşkulu katılımı yetkililerin onlara hizmet etme sorumluluğunu ikiye katladığını belirtti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, seçimlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese içten şükranlarını sunarak, İslami Şura Meclisi'nin 12. dönemi ve Bilgeler Hubregan Meclisi'nin 6. dönem seçimlerine halkın coşkulu ve görkemli katılımını överek takdir etti. Cumhurbaşkanı Reisi halka samimi ve dürüst bir hizmet olarak bu bilinçli katılımdan dolayı şükranlarını sunarak ülkenin ihtiyaçlarını takip etmenin ve sorunları sonuca ulaşana kadar çözmenin devrimci ve halkçı bir hükümetin temel özelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. Yürütme organlarının yetkilileri ve tüm hükümet meslektaşları bugün yapılabilecek işlerin yarına ertelenmesine asla izin vermemeleri gerektiğini belirtmelidir. Konuşmasının bir başka bölümünde ise Petrol Bakanı'nın gaz ihraç eden ülke başkanlarının 7. toplantısına ilişkin raporuna değinen reisi şunları ekledi. Bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin yanıcı gazların toplanması alanında aldığı başarılı ve ileriye dönük tedbirlerin yanı sıra son 2 yılda üretimde yaşanan %5'lik artış nedeniyle diğer üyelerin üretiminin ortalama %2,5 büyümesiyle kararlaştırıldığında takdir edildi. Milli servetin yakılmasının önlenmesi ve çevre kirliliğinin durdurulması amacıyla Petrol Bakanlığımızın da titiz takibiyle gaz toplama planının bir an önce tamamlanacağını umuyorum.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, İran Silahlı Kuvvetlerinin en önemli görevinin muharebe gücünü ve muharebe hazırlığını geliştirmek olduğunu ve bunu şimdiye kadar başarıyla yaptığını söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tüm General Seyyid Abdurrahim Musevi, Bender Abbas'ta deniz kuvvetlerinin başarılarının ve yeni savunma sistemlerinin tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Mümin, ilim sahibi ve yetenekli gençlerin hünerli elleri tarafından tasarlanıp hazırlanan güncel ve verimli ekipmanlar, yine aynı gençler tarafından sahada, denizlerde ve okyanuslarda kullanılıyor. Tüm General Musevi şunları ekledi. Eğitim, bakım, onarım, alıştırma ve tatbikatlar gibi tüm bu çalışmalar kuvvetlerin görevlerde doğru zamanda ve yerde daha iyi rol alması içindir ve deniz kuvvetlerinin cesur yiğitleri İslam Devrim Muhafızlar Ordusu'ndaki kardeşleriyle el ele vererek Fars Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda, Umman Denizi'nde, Hint Okyanusu'nda, Babel Mendeb'de, Kızıldeniz'de ve diğer okyanuslarda bu görevi yerine getirmeyi başardılar. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı şunlar söyledi. Deniz kuvvetleri son yıllarda okyanuslara 97 filo göndermeyi, İran İslam Cumhuriyeti bayrağını gururla dalgalandırmayı ve ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin güvenliğini sağlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını savunmayı başardı. Tüm General Musevi ayrıca şu hatırlatmada da bulundu. Geçtiğimiz 2 yılda Atlantik Okyanusu'ndaki 75. filo ve 3 okyanusu ve stratejik boğazları geçen 86. filonun misyonu güven, bilgi, cesaret, sabır, beceri ve kuvvetle tamamlandı ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, tıbbi ve askeri etkiler bırakarak dünyayı dolaştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi toprak bütünlüğünü hiçbir zaman müzakere açık olarak görmediğini belirtti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani, Kuveyt Emiri'nin Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde İran'ın 3 adasına ve Araş Petrol Meydanı'nın mülkiyet iddiasına ilişkin son açıklamasına gösterdiği tepkide, bu bildirinin bazı müdahaleci maddelerini reddederek şunları söyledi. Birçok kez vurgulandığı gibi bu Musa, Büyük Tohum ve Küçük Tohum'dan oluşan üç ada, İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve bu açıklama veya diğer toplantılarda tekrarlanan açıklamalarda bunların belirtilmesi herhangi bir siyasi ve hukuki değerden yoksundur ve İran'ın iç işlerine müdahale sayılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman toprak bütünlüğünün müzakereye açık olduğunu düşünmemektedir diyen Kenani, Kuveyt'in Araş Meydanı ile ilgili iddiasının tekrarlanmasına ilişkin şu açıklamada bulundu. Bu gibi açıklamalarda tek taraflı iddialarda bulunmanın davacı açısından herhangi bir hak yaratmadığını defalarca söyledik. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran ile Kuveyt arasında daha önce yapılan müzakere ve istişarelere değinerek şunları ekledi. Karşılıklı teknik ve hukuki çözümleri konuyu çözmenin en iyi ve en uygun yoludur. İran İslam Cumhuriyeti Kuveyt Hükümeti ile yaptığı ikili müzakerelerin tarihi haklarına ve kayıtlarına dayanarak Kuveyt Hükümeti ile ortak çıkarlara saygıyı da içeren çerçeve konusunda görüşmelere devam etmeye hazırdır.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimizi dinliyorsunuz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi tarafından İranlı kelebek hastaları lehine değeri 50 milyon doları aşan Amerikan petrol yükünün ele geçirilmesine tepki olarak bu yükün derhal serbest bırakılması talebinde bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Matthew Miller, dün yerel saatle Washington'da gazetecilerle buluştuğu toplantısında şunları iddia etti. Yaptırımlarımız gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman ile tarım gibi insani yardım malzemelerinin sağlanmasında her zaman istisnalar getirmiştir. İran halkına ilaç ulaştırılmasını hiçbir zaman engellemedik. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu üst düzey yetkilisi bunun tüm farklı Amerika hükümetlerinin İran karşıtı yaptırımlar uygulama politikası olduğunu iddia ederek İran'dan petrol tankeri Advantage Suite'in derhal serbest bırakılmasını talep etti. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran malları taşıyan gemilere Amerika tarafından el konulmasının gerekçesine ilişkin bir soruya yanıt olarak şu iddiada bulundu. Şu ana kadar ambargodan muaf hiçbir eşya ele geçirilmedi ve ele geçirilenler Amerika Birleşik Devletleri yasalarına uygun olarak yapıldı. Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi 55. Şubesi dün Fars Körfezi'ndeki Amerikan petrol kargosuna el konulmasına dair talimatı üzerine geminin kargosuna el konuldu.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı Tahran'ın Tacikistan'a ilaç, tıbbi ekipman ve ortak ilaç üretiminin ihracatına hazır olduğunu duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Behram Enullahi, Tahran'da sağlık sigortasına ilişkin ilk uluslararası konferansın oturum aralarında şunları söyledi. Tacikistan Sağlık Bakanlığı ile sağlık, tedavi ve tıp eğitimi alanlarında ortak programlar geliştirildi. Bunların en önemlileri profesör ve öğrenci değişimi, ortak bilimsel konferanslar ve araştırma programlarının uygulanmasıdır. İran Sağlık Bakanı tedavi alanındaki tesislere değinerek, Tacikistan halkının sağlık turizmi alanındaki kapasitelerinin kullanımının geliştirilebilir olduğunu belirtti. Bu buluşmada Enullahi, İran sağlık sektörünün hastalıkların önlenmesi alanında aldığı tedbirlere dikkat çekerek şunları söyledi. Sağlık alanında uygulanan en önemli programlardan biri de bu alandaki tecrübelerimizi Tacikistan'a kazandırmaya hazır olduğumuzu aile sağlığı programıdır. Tacikistan Sağlık Bakanı Cemaleddin Abdullahzade de küresel sağlık sigortasına ilişkin ilk uluslararası konferansın düzenlendiği için İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na şükranlarını sunarak, yapılacak planlamalarla İslam Cumhuriyeti ile sağlık alanında kapsamlı bir işbirliğine imza atmayı umuyoruz açıklamasında bulundu. Abdullahzade İran'ın ilaç endüstrisinin başarılı olduğunu söyleyerek farmasötik ürünlerin İslam Cumhuriyeti ile ortak üretimi çağrısında bulundu.
İki ülke arasında kümlülerin nakline ilişkin anlaşma çerçevesinde Rusya'da tutuklu bulunan iki İran vatandaşı İran İslam Cumhuriyeti'ne nakledildi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları ile ülkemize Moskova Büyükelçisi'nin yürüttüğü çalışma ve takiplerle Rusya'da tutuklu bulunan iki İran vatandaşı, iki ülke arasında hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma çerçevesinde hukuki süreçlerden geçtikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'ne nakledildi. Dışişleri Bakanlığı ilgili kurumlarla birlikte İranlı mahkumların affı, serbest bırakılması veya nakledilmesinin titizlikle takip edilmesini ve yurt dışındaki İranlılara hukuki ve konsolosluk desteği sağlanmasını önceliklerinin başında görmektedir.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü, günümüz dünyası neredeyse her türlü yaptırımı değersiz kılıyor. İran yaptırımların baskısı altında gelişen bir ülkenin açık bir örneğidir açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba akşamı Dmitri Peskov, Rusya'nın Sirius kentinde 185 ülkeden katılımcının katılımıyla düzenlenen Dünya Gençlik Festivali etkinliğinde şunları ekledi. İran'ın onlarca yıldır yaptırımların baskısı altında nasıl geliştiğini, sanayiyi geliştirdiğini, sosyal alanı geliştirdiğini, ülkesinin kalkındırıldığını görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı şöyle devam etti. Son zamanlarda Tahran'a birkaç kez gittim. İran onlarca yıldır yaptırımlar altında yaşamasına rağmen gelişiyor. Peskov'un bu sözleri Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasının ardından benzeri görmemiş Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde dile getirildi. Bu durumda Rusya Devlet Başkanı iki gün önce bu ülkenin tarım ürünleri ihracatında rekor kırıldığından bahsetmişti.
Ve son haberimiz, İran Sayıştay Başkanı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun raporuna atıfta bulunarak Gazze şeridindeki su şebekesinin %50'si zarar gördüğünü, su şu anda bu topraklardaki suyun %97'sinin kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü Tahran'da ülke ve uluslararası kuruluşların büyükelçileri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen savaşın Gazze'ye etkileri başlıklı toplantıda Ahmet Rıza Destgeyp Gazze savaşının çevresel etkilerine işaretle hasarın şiddeti nedeniyle bu olumsuz etkiler hesaplanamaz ifadesinde bulundu. Destgeyp şunlar da ekledi. Gazze'de çevrenin hedef alınması kasıtlıdır ve savaşın çevreye etkisi yadsınamaz. Yetersiz beslenme ve kıtlık kuşatma altındaki Gazze sakinlerinin çevre koşullarını tehlikeye atan unsurlar arasında yer alıyor. İran Sayıştay Başkanı şu vurguda da bulundu. Siyonist rejim soykırım yapmaya ve Gazze'yi bölge sakinleri için yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. İslami Şura Meclisi'nin çevre fraksiyonu başkanı Sumeyye Rafi de bu toplantıda şunlar söyledi. Bir ekolojist olarak bugünlerde Gazze ve Filistin'de gördüklerimizin emsalsiz olduğunu ve toprakların tahrip edilmesinin inkar edilemez bir suç olduğunu söylüyorum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1402 Hicri Kamer'i 26 Şaban 1445 ve miladi 7 Mart 2024 Perşembe. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1362'de İran'da Kutsal Savunma döneminin önde gelen komutanlarından Muhammed İbrahim Himmet şehit düştü. Himmet kısa süre sonra İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne katıldı ve silahlı devrim karşıtı unsurlara karşı savaşmaya başladı. Muhammed İbrahim Himmet, Basri Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın ardından ülkesini savundu ve savaş cephelerinde özellikle Hürremşehir'in geri alınması operasyonunda önemli roller üstlendi. Hicri Şems'i 1362'de Aşura operasyonunda savaş cephelerinin ön safına gittiği bir sırada Allah yolunda en büyük arzusu olan şehadet mertebesine ulaştı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1368'de İran'ın sanat müziği hocası Üstad Hüseyin Kavami vefat etti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Üstad Kavami kendi sahip olduğu bilgilerine musikiye ilgi duyanlara sundu ve Hicri Şems'i 1367'de İran İslam İrşad ve Kültür Bakanlığı'ndan 1. derece sanat nişanını almayı başardı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 İsvan 1364'te önde gelen fakih ve araştırmacı Allame Zebiyullah Mahallati vefat etti. Hicri Şems'i 1271'de Mahallat'ta dünyaya gelen Zebiyullah Mahallati ilk eğitimini doğduğu kente öğrendi. Ardından Necef-i Eşref'teki ilmi havzasına gitti ve orada Abdülhüseyin Reşdi, Seyyid Hasan Sadr, Seyyid Muhammed Firuzabadi, Şeyh Muhammed Cevat Belagi, Mirza İnayni ve Seyyid Ebul Hasan İsvani gibi alimlerden dersler öğrendi. Bugün Hicri Şems'i 15 İsvan İran İslam Cumhuriyeti'nde ağaç dikme günü ve yenilenebilir doğal kaynaklar haftasının başlangıcıdır. Bu haftada İran'ın çevre şartlarına uygun çeşitli ağaç fidanları halk arasında dağıtılıyor ve ağaçların ekilme yöntemleri onlara üretiliyor. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1371'de İran'ın önünde gelen musiki ustadı, özellikle setar hocası Üstad Ahmet İbadi vefat etti. Gençliğinde İran musikisini öğrenmek için geniş çapta harcayan İbadi İran setar sazının çalınması konusunda yeni yöntemler ortaya koydu. Üstad İbadi musiki eğitiminde büyük çaba harcadı ve eğitim yoluyla öğrencilerin teşviki ve pratik yöntemlerle İran'ın asıl müziğinin geliştirmesini sağladı. Onun yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1389'da İranlı ünlü araştırmacı Doktor Mahmud Ruhul Emin'i vefat etti. Hicri Şems'i 1307'de İran'ın güneyindeki Kerman kenti yakınında dünyaya gelen Ruhul Emin'i İran'da sosyoloji alanında yüksek lisans diplomasını aldıktan sonra Fransa'ya gitti ve orada doktorasını aldı ve daha sonra İran'a geri döndü. Ruhul Emin'i Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Antropoloji biliminin gelişmesinde de büyük çaba harcadı. Ruhul Emin'i Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda Antropoloji Müzesi'ni ve Kerman Gencilhan Hamamı'nı hizmete açtı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İsrail yine yardım bekleyen Gazililere ateş açtı.
Cumhuriyet.
Emekli ve emekçi ezildi. Yüksek enflasyon 2 ayda ücret, aylık ve maaşlara gelen zammı yuttu.
Ve Yeni Asya.
Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 5 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde tek kişilik rejimin millet iradesini gaspı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yoğun gündemde Anayasa Mahkemesi'nin 16 Nisan 2017'deki dalavereli referandumla geçirilen tek kişilik rejimin ilk kararnamesindeki 37 maddeyi oy birliğiyle iptali kararı da yoğun siyasi gündemde karambola getirildi. Aslında 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan bir numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin söz konusu maddelerinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptali otoriter rejimin karakterini ortaya koyuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanının anayasa güvencesindeki temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı açıklaması, saray danışmanlarının ifadesiyle tek kişilik hükümetin kararnamesinin demokrasi ve hukuku askıya aldığını bir defa daha tescilliyor. Zira iptal edilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi benzeri hususların yanı sıra hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi, üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belediyelere ait yetkilerin verilmesi de bulunuyor. Esasen tek imzalı kararnamelerle parlamenter sistemi tasfiyeyle hukuk devletinin temel vasfı olan kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla meclisin yasama ve denetim işlevini ortadan kaldıran tek kişilik otoriter yönetimin demokrasi ve hukuk dışı karakterini ifşa ediyor. Anayasa Mahkemesi mevzu bahis hususların kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak o hal KHK'larıyla imzasız sahte ihbarlara, hukukta hiçbir kıymeti olmayan istihbarat jurnalleriyle sorgusuz sualsiz, yargısız infazla yüz binlerce kamu görevlisinin ihracında ve on binlerce vatandaşın yıllarca iddianamesi olmadan yargısız infazda tutuklanmasında açığa çıktığı haliyle anayasada teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlerin gaspı dayatılıyor. AK Parti iktidarında özellikle tek kişilik rejimde başta depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarında rant için gökdelenlerin, kulelerin dikilmesi başta olmak üzere, çoğu iktidardakilerin ya da yakınlarının karıştığı yolsuzluk, rüşvet çarkı, kamu malının yandaşlara peşkeşi, hak gaspları, kayırma, çete, mafya, siyaset ilişkilerine dair muhalefetin meclise verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerince reddedildi. Daha da vahimi, KHK paravanında meclisin yasama yetkisi gasp edilip anayasal temel hak ve hürriyetler ihlal edilirken denetim işlevi tümüyle ortadan kaldırıldı. Bu saikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan darbe girişimini araştırma komisyonunun hazırladığı ve dönemin meclis başkanının alayı vala ile kameraların önünde basına tanıttığı 15 Temmuz 2016 gecesine dair rapor neredeyse böyle bir rapor yok diye iktidardakilerce ortadan kaybedildi. Bazı bakan çocuklarının isimlerinin geçtiği 17-25 Aralık rüşvet soruşturmasından her deprem sonrası toplanan yüzlerce milyar deprem paralarının akıbetini en son 6 Şubat depreminin akabinde Cumhurbaşkanı'nın 213 televizyon ve 562 radyoda yapılan bağış şovda söz verilen 31 milyarı halen yatırılmayan 115 milyar paranın kimlere, nerelere, nasıl harcanmasına, 301 madencinin can verdiği Soma faciasından maden ocaklarında ve artan diğer iş kazalarındaki ölümlerin sorumlularının bulunmasına, kara para aklanması, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı suçlarına dair muhalefetin verdiği araştırma ve soruşturma önergeleri de kabul edilmedi. Bu bakımdan 31 Mart mahalli seçimleri Türkiye'nin tepeden inme talimatlarla, tek imzalı kararnamelerle millet iradesini gasp eden tek kişilik rejimin tasfiyesi için önemli fırsat. Bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli.
Mehmet Ali Berçin 5 Mart tarihli kararı gazetesinde enflasyonu %36'ya düşme ihtimali %3,6 bile değil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ocak'ta %6,70 olan enflasyon oranı Şubat ayında %4,53 oldu. Böylece Ocak-Şubat enflasyonu %11,53'e yükseldi. Veriler bize 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranının %25'leri aşabileceğini ima ediyor. Doğrusu başka türlü olması da mümkün değildi. Peki enflasyonla mücadelede yılın birinci yarısını kaybettik. Yılın ikinci yarısı için umutlu olabilir miyiz? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün 17 bin TL'ye geçinemeyen asgari ücretlinin satın alma gücü Haziran sonunda enflasyon %25 olursa Temmuz ayı başında 13 bin 600 TL'ye düşecek. Eğer Temmuz ayında asgari ücrete bir düzeltme gelmezse bu 13 bin 600 TL'lik satın alma gücü her ay biraz daha azalarak Aralık ayında 11 bin TL'ler seviyesine düşecek ve hoşnutsuzluklar artacak. Acaba hükümet nasılsa 4 yıl seçim yok, biz 3 yıl enflasyonla mücadele edelim, son seçim yılında yine kesenin ağzını açarız diye düşünüp ücretlere zam yapmayabilir mi? Hatta 2025 yılı için geçmiş yıl enflasyona endeksli ücret artışları yapmaktan vazgeçip gelecek dönemde beklenen enflasyona şimdilik bu oran %14 endeksli zam yapma metoduna geçebilir mi? Bunların yanı sıra bütçe disiplinini de sürdürmeye devam edebilir mi? Eğer hükümet yürek yemiş kadar cesaret gerektiren böyle kararlar alırsa, o zaman dünyadaki herkes Türkiye'nin enflasyonu düşürebileceğine inanır. Fakat bu tip kararlar alınırsa, sadece hükümet yetkilileri ve AK Parti üst düzey yöneticileri değil, hiçbir AK Partili sokağa çıkamaz. Yani korkacak bir şey yok. Mevcut düzen küçük düzeltmelerle devam edecek gibi görünüyor. Mevcut düzenin aynen devam ettiğini ithalat rakamları üzerinden de takip edebiliriz. Sayın Mehmet Şimşek sosyal medyada Ocak ve Şubat aylarında 13,2 milyar dolar ithalat azalışı olduğunu belirten bir mesaj attı ve bu azalışı program çalışıyor diye tarif etti. Tabloya göre gerçekten de ithalatta ciddi bir azalış var. Enerjide ithalat azalışı var çünkü tüm dünyada enerji fiyatları düştü. Altın ithalatı azaldığı için altın ithalatında da düşüş var. Geçen sene havalar iyi gittiği için bol mahsul hasadı yapıldı. Bu yüzden hububat ithalatı azalmış. Plastik, bakır ve alüminyumun da fiyatları düştüğü için ithalat değerleri düşük olmuş. Muhtemelen altın hariç ithal ürünler miktar olarak azalmamış, hatta artmıştır. Yukarıda ithalat değeri düşen bazı ürünlere baktık. Şimdi de ithalatı artmış bazı ürünlere bakalım. Mesela Şubat ayında otomotiv ithalatı geçen yıla göre %28,4 artmış.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 5 Mart tarihli Milli Gazete'de sadece vaat var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yerel seçimler öncesinde iktidar partisinden aday olan isimlerin verdikleri vaatlerin ardı arkası kesilmiyor. Kimi suyu ucuzlatacağını söylüyor, kimi üniversite öğrencisine bedava ulaşım vaadinde bulunuyor. Kimi emekliye ek maaş vermekten söz ediyor. Hepsinin ortak yanı ise merkezi yönetim ile uyum içinde çalışacak bir yerel yönetimin beraberinde getireceği avantajları sıralamak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hepsi belediye merkezi yönetimle aynı partiden olursa hizmet alırsınız, farklı partiden olursa hizmet alamazsınız diyor. Ve merkezi yönetimle aynı parti seçimleri kazanınca o bölgenin uçacağını iddia ediyorlar. Peki bu iddia doğru bir iddia mı? Bu iddianın doğru bir iddia olup olmadığını tespit etmek için geçmişte verilen benzer vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak yeterli olsa gerek. Hadi gelin hep birlikte geçmişte yaşadıklarımızı şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Mesela başkanlık sistemine geçilirken ne deniliyordu? Verin yetkiyi, görün ülkenin nasıl uçuşa geçtiğini deniliyordu değil mi? Bu söyleme inananlar verdiler yetkiyi ve başkanlık sistemine geçildi. İddia edildiği gibi ülke uçuşa geçti mi? Aranızda evet ülke uçuşa geçti diyebilecek biri var mı? Sonra genel seçimler öncesini hatırlayın. Genel seçimlerde ittifaklar yarıştı. Cumhur İttifakı sözcüleri seçimleri kazanmaları halinde ülke ekonomisinin rayına oturacağını ileri sürüyorlardı. Bu söyleme inananlar sayesinde Cumhur İttifakı seçimleri kazandı. İleri sürüldüğü gibi ülke ekonomisi rayına oturdu mu? Aranızda evet ülke ekonomisi rayına oturdu diyebilecek biri bulunuyor mu? Şimdi ne deniliyor? Yerel yönetim merkezi yönetimle aynı partiden olursa o bölge her türlü hizmete kavuşur deniliyor. Aranızda bu iddiaya inanan var mı? Biz de bu iddiaya inanmak isteriz ama önceki söylemler olmasa. O söylemlerin hiçbirinin aslı astarı çıkmamış iken şimdiki söyleme inanmak gerçekten çok zor. Büyük bir ihtimalle bu söylemde önceki söylemler gibi karşılığı olmayan bir söylem olarak tarihteki yerini alacaktır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisin yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofello Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla "peki" kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofello Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretilere sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nofello Şato köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nofello Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nufla Şato'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nöflü Şato köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok da zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsvide.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve pak ehl-i beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele Suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse, onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat, sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebeleri eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı, alimin ilim nurundan yararlanmasından başka, abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim insanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana andolsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda, biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaette bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsi.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İsrail'in mezarı.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin Lübnan'a muhtemel saldırısı ve yaşanacak olan olaylar hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Siyonist rejim bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden birini şehit etti. Bu eylem hiç şüphesiz bölgede daha geniş bir savaş başlatmayı amaçlayan büyük bir gerilimdir. Bu önemli, zira Siyonist rejim, İsrail, Lübnan'da topyekün bir savaş başlatırsa, askeri kolu çok daha büyük ve silah ve mühimmat açısından şu anda Gazze'de direnen Filistinli direnişçi savaşçılardan çok daha iyi durumda olan Lübnan'da siyasi bir parti olarak Hizbullah'la savaşacaktır.
İsrail ilk kez Lübnan'a saldırmıyor. Onlar Lübnan'ı iki kez işgal ettiler. İkisinde de rahat bir zaferle çıkacaklarını sandılar ama sonunda tamamen aşağılandılar. Bu yüzden Lübnan İsrail'in Vietnam'ı olarak tanındı. Zira İsrail'in Lübnan'daki sorunları esas olarak bu rejimin kuruluşuyla ilgili ve kuruluş zamanına kadar uzanıyor. İsrail rejimi yalnızca Yahudilerden oluşan etnik bir rejimdir ve konuşlanma yeri Filistin olarak belirlenmiştir.
Bu görüşe karşı en açık sorun Filistin'in zaten bir Arap ülkesi olması ve Filistin'de bir Yahudi toplum kurmanın yolu bu ülkede ve orada yaşayan Araplara karşı etnik temizlik yapmak ve onların yerine Avrupalı Yahudileri yerleştirmek olmasıdır. Ve bu tam da yaptıkları şeydir. Siyonist rejim zorla sınır dışı etme ve uzun süren geniş çaplı bir katliam kampanyası ardından kuruldu. Böylece yaklaşık 750 bin Filistinli evinden olurken topraklarından kaçmak zorunda kaldı. Yüz binleri Ürdün, Suriye, Mısır ve tabii ki Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldılar. 1967'de Siyonist rejim 6 günlük savaşı başlatarak yüz binlerce kişinin komşu ülkelere kaçmasına neden oldu. Tabii ki kendi topraklarından zorla sürülen Filistinli mülteciler sınır dışı edilmelerini kabul etmediler. Filistin sınırları boyunca birçok saldırı düzenleyerek, düşmanla savaşarak ülkelerine dönmeye çalıştılar.
1970'li yıllara kadar Güney Lübnan bu sınır savaşının ana merkezi haline geldi. Tarihsel olarak Filistinlilerin evlerine dönme umudu İsrail'in temel endişelerinden biri olmuş ve halen de olmaya devam ediyor. Zira son 70 yılda ülkelerinden sürülen Filistinlilerin tamamı evlerine dönerse İsrail rejimi artık Yahudi çoğunluğa sahip bir devlete sahip olamayacak ve artık etnik bir Yahudi devleti olarak tanınamayacak. Siyonist rejim 1982'de Lübnan'a saldırdı. Üstelik bu saldırının meşru müdafaa amaçlı yapıldığını iddia etti. Fakat son dönemde açığa çıkan belgeler İsrail'in bu saldırının planlarını bir yıl önce hazırladığını ortaya çıkardı. Onların amaçları Filistin direnişini ve yerleşimlerini tamamen yok etmek, bunun karşılığında bölgede İsrail yanlısı Hristiyan, faşist bir hükümet kurmaktı.
Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi George Ball'ın resmi açıklamasına göre, İsrail'in Lübnan'daki Filistin direnişini yok etme alanındaki uzun vadeli hedefi, sonunda Batı Şeria'yı çatışmasız bir şekilde ele geçirebilmek ve kendi deyimleriyle onlardan bazılarını sadece işçi olarak tutmaktı. İsrail rejimi hızla Beyrut'u kuşatır ve Hristiyan aşırı sağ partiden birini bu ülkeye cumhurbaşkanı olarak görevlendirir. Filistinli savaşçılar Beyrut'tan sürülür. Böylece işgalci rejim İsrail kazanmış gibi görünür. Fakat birkaç hafta sonra cumhurbaşkanı öldürülür. Siyonist rejim de intikam almak için tarihinin en korkunç saldırılarından birini yapar.
Siyonist güçler Sabra ve Şatila mülteci kamplarını kuşatır ve kendi deyimiyle kampı temizlemek için Hristiyan ve Faşist Falanjlar Partisi'nden silahlı kişileri kampın içine gönderir. Falancılar Siyonist Rejim ordusunun araçlarına biner ve İsrail silahları ile Sabra ve Şatilla kamplarında yaklaşık 2000 sığınmacıya işkence ederek onları ampute edip cinsel tecavüze maruz bırakıp öldürürler. Bu sırada Siyonist Rejim askerleri de kampların dışında nöbet tutuyor ve kamplara girmek isteyenlere kurşuna diziyordu. Bu barbar operasyonun başlangıcında yapılan görüşmeler, falangistlerin katliam yapma niyetini bilen Siyonist rejimin onlara kampa girme izni verdiğini gösteriyor.
Fakat İsrail'in Filistin direnişini katliam yoluyla topyekün bastırma girişimi, yeni direniş gruplarının oluşarak artmasına yol açtı. Bu direniş grupları yüzlerce İsrail askerini pusuya düşürerek öldürdü. Amerika'nın durumu sakinleştirmek için Beyrut'a denizci göndermek zorunda kalması ise onlar için iyi bir şey değildi. Fakat direniş güçleri onları da mağlup etti. O günlerde Siyonist rejim İsrail'e karşı direnişten doğan gruplardan biri de Hizbullah'tı. 1979'da İran İslam İnkılabı'nın zaferinden ilham alan İslami bir direniş hareketti.
Tahran Radyosu.
1985 yılına dek İsrail rejiminin Beyrut'u işgal etmesinin bir gerekçesi kalmadı. Güney Lübnan'da korunan bir bölgeyi koruyabilmek için güçlerini geri çektiler. Fakat onların sorunları bu bölgenin Hizbullah hareketinin güç üssü haline gelmesiydi. Yani Lübnan'ın Şii topluluğunun çoğunluk olduğu bölge olması. Siyonist rejim güneydeki düşmanını ciddi şekilde hafife almıştı. İsrail askerleri halkın arasında yaşayan ve onların desteğini alan farklı bir dil konuşan bir düşmanla savaşıyordu ve onların motivasyonunu hiçbir zaman anlamaya çalışmadı.
Lübnanlı savaşçılar İsraillilerle göz göze savaşmadılar. Onlar bölgeye dair bilgilerini kullanarak pusu kurmak ve baskın yapmaya başladılar. Amerikalıların Vietnam, Irak veya Afganistan'daki eylemlerine benzer şekilde İsrail üstün askeri gücünü Lübnan'da zaferi garantilebileceğini düşünüyordu. Fakat tüm emperyalistlerin fark edemediği şey insanları öldürmenin ve topraklarını işgal etmenin onları yalnızca işgalcilere karşı savaşma isteğine teşvik ettiği ve daha azına razı olmayacakları gerçeğiydi.
Korsan rejim İsrail'in savaşa çaresizce para ve asker enjekte etmesine rağmen kayıpları arttı. Siyonist rejim herhangi bir zafer belirtisi görmezken Siyonist kamuoyu her geçen gün sonu gelmez bir çıkmaza karşı çıkmaya başladı ve Lübnan'ın işgali İsrail'in Vietnam olarak anılmaya başlandı. Siyonist rejim İsrail nihayet 2000 yılında teslim oldu ve güçleri Lübnanlıların yoğun ateş altında Güney Lübnan'dan ayrılarak Şeb'a tarlaları olarak bilinen ince bir zirai şerit hariç bölgenin tamamındaki 22 yıllık işgaline son verdi. Bu zafer Lübnan'ı İsrail ordusunu kesin bir şekilde mağlup eden ilk Arap ülkesi yaptı. Ancak tam 6 yıl sonra İsrail bu kez Hizbullah'ı yok etmek için tekrar Lübnan'a saldırdı.
Bu savaşın temel nedeni Hizbullah'ın İsrail'de tutuklu bulunan Lübnanlıların serbest bırakılması için onlarla müzakere yapmak amacıyla 4 Siyonist askeri tutuklamasıydı. Tıpkı Hamas'ın 7 Ekim'deki karşı saldırısında olduğu gibi. Siyonist rejim İsrail'in tepkisi Lübnan'a yönelik büyük bir bombardıman oldu. Ve 7 Ekim'den sonraki tepkide olduğu gibi burada sadece Güney Lübnan'ı değil, sadece Hizbullah'ın kışlasını değil, kendilerince tüm hedeflerin yasal olduğunu ilan etti. İsrail rejimi ordusunun eski komutanlarından birine göre İsrail'in stratejisi Lübnan halkı ile Hizbullah arasında uçurum yaratmak amacıyla Lübnan'ı ara sıra ve körü körüne bombalamaktı. İnsanlara klimalarının çalışmasını istiyorlarsa Hizbullah'ın kontrolündeki toprakları yok etmeye çalışmaları gerektiğini söylüyorlardı.
Sivil altyapıyı kasıtlı olarak yok etmek için çift güç kullanma stratejisi İsrail'e Dahiya doktrini olarak adlandırılan resmi bir askeri yöntem haline geldi. Bu adlandırmanın nedeni 2006 yılında Hizbullah hareketinin genel merkezinin bulunduğu bölgeydi. Burası İsrail rejiminin geçtiğimiz günlerde Hamas komutanını şehit etmek için insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdiği yer. Bu yöntem İsrail'in Gazze'deki mevcut stratejisini gösteriyor. Her şeyi bombalayın, asker sivil ayrımı yapmayın ve insanların karşı tarafı suçlamasını umut edin.
Fakat 2006 yılında İsrail bir kez daha düşmanın tamamen hafife aldı. İsrail rejimi Hizbullah'ın onlara karşı hiçbir savunması olmayacağına inandığı için en gelişmiş Merkava tanklarının büyük kısmını bölgeye göndererek onlara Tanrı'nın arabaları adını verdi ve Hizbullah'ın onlara karşı hiçbir savunmasının olmayacağını düşündü. Fakat Hizbullah tıpkı bugünlerde Gazze'de tanık olduğumuz gibi tank savar güdümlü füzeleri ateşledi ve daha sonra İsrail'in içinde kaybolduğu karmaşık bir tünel ağı kurdu. İsrail, Lübnan'ın kıyılarına savaş gemisi konuşlandırarak Lübnan'ı bombalamaya bile çalıştı. Fakat Hizbullah, Çin'in yaptığı gemi savar füzelerin yardımıyla bu gemiye büyük zarar vererek onu geri çekilmeye zorladı.
Bu savaşın dönüm noktası İsrail rejiminin Güney Lübnan'da İsrail'in ilk işgaline karşı Hizbullah'ın direnişinin kalbi olan ve Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın İsrail'lerin geri püskürtülmesinin ardından konuşma yaptığı şehir olan Bint Cebil'e saldırısıydı. İşgalci rejim İsrail Bint Cebil'i tamamen izole etmek amacı ile üzerinde tam kontrole sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Korsan rejim İsrail askerlerinin sayısının 10 ya da 20 kat daha fazla olduğunun tahmin edilmesine rağmen Hizbullah, Siyonistlerin şehri ele geçirmek için giriştikleri 3 saldırıyı da geri çevirmeyi başardı.
İsrail, Seluki Vadisi Savaşı'nda kesin bir darbe aldı. Bu savaşta az sayıda Hizbullah savaşçısı İsrail tank taburunun tamamını yenmeyi başarırken yaklaşık 20 İsrail tankını imha etti ve hatta bir İsrail helikopterini düşürdü. İsrail tarihinin en utanç verici operasyonlarından biri olarak bilinen bu savaşın hemen ardından İsrail işgal güçleri Lübnan'ı terk etti. Emperyalistlerin kibirleri her zaman kendi propagandalarına inanacak kadar olmuştur. İsrail rejimi Filistin ve Lübnan direnişine karşı her zaman haksız bir şekilde terörist olma suçlamasını kullanmış. Onları vahşet ve dini aşırıcılıkla suçlamıştır. Ancak kiminle savaştıklarını unutmuş görünüyorlar.
Onlar nekbe torunları ile savaşıyorlar. Onların karşısında Sabra ve Şatila'dan sağ kalanlar var. Onlar Bin Cebil'in dünün çocukları olan bugünün büyükleriyle çatışıyorlar. Yani somutlaşmış suçlarının tarihsel hafızası ile mücadele ediyorlar. Sahte İsrail rejimi 2024'teki Dahiye bombalamasının 2006'daki bombalamadan farklı olduğunu sanıyor. O zaman da bu bombalamanın 1982'deki bombalamadan farklı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden bombalıların maksadı belli olmadığı sürece kullanılan bombaların boyutunun ne kadar olduğunun önemli olmadığını İsrail'in öğrenmesi gerekiyor. Şu ana kadar hiçbir bomba Lübnanlılara ya da Filistinlilere artık özgürlük ihtimallerinden kalmadığını düşündürmedi.
Değerli dinleyiciler, İsrail'in Mezarı adlı hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizlere www.parsuri.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Sistan ve Belüçistan'daki selzede bölgelerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, halkın seçimlere bilinçli katılımının onlara samimi ve dürüst bir hizmet sunmakla takdir edilmesi gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, silahlı kuvvetlerin en önemli görevinin muharebe gücünü arttırmak olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'da 50 milyon doları aşan kargosuna el konmasına tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı, Tahran'ın Tacikistan'a ilaç, tıbbi ekipman ve ortak ilaç üretiminin ihracatına hazır olduğunu duyurdu. Rusya'da tutuklu bulunan iki İran vatandaşı İran'a nakledildi. Kremlin sözcüsü Peskov, İran'ın yaptırımlar altındaki gelişmenin açık bir örneği olduğunu söyledi ve Gazze topraklarındaki suyun %97'sinden fazlasının kullanılamaz durumda olduğu belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.